Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Orta Doğu gelişmeleri.
Değerli dinleyiciler, Orta Doğu gelişmelerini ele aldığımız haftalık programımızın bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Geçen hafta Mısır Dışişleri Bakanı Sami Şükri, işgal altındaki Filistin topraklarına bir ziyaret gerçekleştirerek Siyonist İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile görüştü. Ancak bu ziyaret Mısır'ın siyaset ve medya çevrelerinde tepkiyle karşılandı. Geçen hafta Yemen'in istifa eden kaçak Cumhurbaşkanı Mansur Hadi, istifa eden bazı kabine üyeleriyle ve en başlarında yardımcısı Ali Muhsin Ahmer ile beraber Yemen'in merkezinde Maarif kentine geçti. Geçen hafta Amerika Savunma Bakanı Ashton Carter, Irak'a beklenmedik bir ziyaret gerçekleştirerek Irak Başbakanı Haydar İbadi, Savunma Bakanı Halet Ubeydi ve IŞİD karşıtı kurulan ittifaka bağlı güçlerin Amerikalı komutan General Sam McFarland ile görüştü. Bahreyn halkı geçen hafta yine bu ülkenin seçkin alemi Ayetullah Şeyh İsa Kasım'a destek yönünde protesto eylemlerini sürdürdü. Halife rejimi ise her zaman olduğu gibi protesto eylemlerine sert bir şekilde müdahalede bulundu. Tunus'ta siyasi partiler, işçi sendikaları, başkanları Kartaş Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda aynı adla anılan Milli Vahdet Hükümeti'ni kurma belgesini Tunus Başbakanı Habib El Sid yokluğunda imzaladı. Kartaş anlaşmasının imzalayan tarafların belgede belirlenen süre içerisinde Milli Vahdet Hükümeti'nin yapısı ve yeni başbakan üzerinde uzlaşmaları gerekiyor. Tunus'ta siyasi parti liderleri ve bazı teşekküllerin başkanları Başbakan El Sid'den görevinden istifa etmesini ve böylece Milli Vahdet Hükümeti'nin faaliyeti için engel oluşturmamasını istedi. Ancak Başbakan El Sid kendisinin siyasi kaderi hakkında ancak Tunus parlamentosu karar alması gerektiğine inanıyor.
Geçen hafta Mısır Dışişleri Bakanı Sami Şükri, işgal altındaki Filistin topraklarına bir ziyaret gerçekleştirerek Siyonist İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile görüştü. Gözlemciler bu ziyaretin en önemli amacı da iki taraf arasındaki ilişkileri takviye etme şeklinde açıkladı. Sami Şükri'nin işgal altındaki Filistin'i ziyareti son 9 yılda yani 2007 yılından beri Mısırlı bir dışişleri bakanının yaptığı ilk ziyaret sayılıyor ve iki taraf arasında ilişkileri normalleştirmesini amaçlıyor. Şükri ziyareti sırasında Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında açık ve şeffaf bir şekilde Araplarla İsrail arasında bazı ortak yönler bulunduğunu ve ortak bir tehlike hem Mısır hem İsrail hem de bölgedeki tüm ülkeleri ve milletleri tehdit ettiğini, bu da terör tehlikesi olduğunu belirtti.
Ancak Sami Şükri'nin bu ziyareti Mısır'ın siyaset ve medya çevrelerinde tepkiyle karşılandı. Mısırlı bazı gazeteciler ve siyasi aktivistler geçen hafta çarşamba günü Sami Şükrü'nün işgal altındaki Filistin'e ziyaretini ve Netanyahu ile görüşmesini protesto etmek için Gazeteciler Birliği binasının önünde toplanarak Korsan İsrail bayrağını yaktı. Öte yandan Mısır 6 Nisan Gençlik Hareketi de bir bildiri yayımlayarak Sami Şükrü'nün işgal altındaki Filistin'e ziyaretini ve Netanyahu ile görüşmesine kınadıklarını açıkladı. Söz konusu hareket, Sami Şükrü'nün işgal altındaki Filistin'e ziyareti ve Netanyahu ile görüşmesine sadece ihanet adı verilebileceğini vurguladı. 6 Nisan Gençlik Hareketi bildirisinde Sami Şükrü'nün işgal altındaki Filistin'e ziyareti Mısır yönetiminin alnında bir ayıp lekesi olduğunu ve bu ziyaret için söylenebilecek tek şey Mısır'ın ilkelerine ve milli kerametine bir tokat olduğundan ibaret olduğunu vurguladı.
Mısır'ın eski cumhurbaşkanlarından Cemal Abdülnasır'ın kızı Huda Abdülnasır da geçen hafta Mısır'ın El Ahram gazetesinde yayınladığı makalesinde Sami Şükrü'nün İsrail ziyaretini eleştirdi. Huda Abdülnasır bu ziyaret Mısır ile Korsan İsrail ilişkilerini normalleştirme yönünde yeni bir adım sayıldığını belirtti. Huda Abdülnasır makalesinde eğer Sami Şükrü'nün ziyareti ve Siyonist rejimi elebaşlarıyla görüşmesi Filistin milletinin çıkarları yönünde ise Filistin milleti kendini özgü hükümeti olduğunu ve bu görüşmeyi gerçekleştirebileceğini vurguladı. Ancak Sami Şükrü bu ziyarete yönelik tüm itirazları aldırmadan geçen hafta çarşamba günü bir de Amerika Dışişleri Bakanı John Kerry ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi ve Filistinli yetkililerle Siyonist rejimi elebaşları arasında uzlaşma sürecinin yeniden başlatılması yönündeki çabaları ele aldı.
Geçen hafta Yemen barış müzakereleri Kuveyt'te 15 Temmuz tarihinde yeniden başlaması kararlaştırıldığı halde Riyad yönetimine bağlı heyetin sabotajlarıyla müzakereler başlamadı. Londra'da yayımlanan El Hayat gazetesi Yemen'in kaçak Cumhurbaşkanı Mansur Hadi geçen Perşembe günü Riyad'da Yemen barış müzakerelerini destekleyen 18 ülkenin büyükelçileriyle görüştüğünü yazdı. Gazete, diplomatik kaynaklardan naklen Amerika ve bazı batılı ülkeler Yemen'in istifa eden Cumhurbaşkanı'na Yemen barış müzakerelerine geri dönmesi için baskı yaptıklarını belirtti. Bu arada Mansur Hadi'ye yakın bir kaynak geçen hafta El Hayat gazetesine verdiği demeçte Mansur Hadi taraftarları artık Ensarullah ile müzakere masasına oturmayacaklarını belirtti. Söz konusu kaynak Yemen barış müzakerelerine katılmama gerekçesini istifa eden hükümetin Birleşmiş Milletler Yemen özel temsilcisi İsmail Veled Şeyh Ahmet'in Yemen'le ilgili açıkladığı yol haritasına itiraz şeklinde ifade etti. Yemen barış müzakerelerine katılan Riyad'a bağlı heyet söz konusu yol haritası gerçekçi olmadığını ve tamamen Ensarullah yandaşı garezkar bir yol haritası olduğunu iddia ediyor.
Bir başka gelişme de geçen hafta Yemen'in istifa eden kaçak Cumhurbaşkanı Mansur Hadi, istifa eden bazı kabine üyeleriyle ve en başlarında yardımcısı Ali Muhsin Ahmer'le beraber Yemen'in merkezinde Mağreb kentine gitti. Bu ziyaret Yemen'in kaçak Cumhurbaşkanı Mansur Hadi'nin kendisine bağlı güçlerin ve Suudi rejimin işbirlikçilerinin en önemli üssü sayılan Mağreb'e ilk ziyareti sayılıyor. Mansur Hadi burada yaptığı açıklamada Birleşmiş Milletler Yemen'e atadığı özel temsilcisi İsmail Veled Şeyh Ahmet'in hazırladığı yol haritasını onlara dayatmaya çalıştığı takdirde Yemen barış müzakereleri askıya alacakları tehdidinde bulundu. Muhterem dinleyiciler, Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz.
Tahran Radyosu.
Öte yandan Yemen'də savaş geçen haftada tüm şiddetiyle devam etdi. Suud rejimine bağlı savaş uçakları geçen hafta yine Yemen'in çeşitli bölgelerini bombardıman ederek onlarca Yemenli vatandaşı katletti. Onlarca vatandaşı da yaraladı. Bu arada Yemen ordusu ve halk güçleri de ülkenin çeşitli bölgelerinde Mansur Hadi ve Suud rejimine bağlı güçlere ağır darbe indirdi. Suud rejimine bağlı işbirlikçi güçler en ağır kayıpları Mağrib çevresinde verdi.
Geçen hafta Irak'ın başkenti Bağdat art arda düzenlenen terör saldırılarıyla sarsıldığı bir sırada Amerikan Savunma Bakanı Ashton Carter Irak'a beklenmedik bir ziyaret gerçekleştirdi. Irak geçen hafta salı, çarşamba ve cuma günlerinde onlarca ölü ve yaralı geride bırakan kanlı saldırılara sahne oldu. Irak güvenlik güçleri ayrıca Kutsal Kerbela kentinde 5 bomba yüklü aracı bulup etkisiz hale getirdiklerini duyurdu. Irak bu kanlı gelişmeleri yaşarken bir de Amerikan Savunma Bakanı Ashton Carter'in beklenmedik ziyaretine şahit oldu. Irak'a gelen Carter, Başbakan Haydar İbadi, Savunma Bakanı Halid Ubeydi ve Antiterör İttifakı'na bağlı güçlerin Amerikalı Komutan General Farland ile görüştü. Ashton Carter, Iraklı yetkililerle görüşmelerinde Amerika'nın Musul'u kurtarma operasyonunda Irak güçlerine yardımcı olmaya hazır olduğunu, Amerikalı askeri müsteşarlar bu operasyonda Irak ordusuna eşlik edebileceklerini belirtti. Carter ayrıca Musul'un güneyinde El Kıyare, El Garb hava üssünün geri alınmasına işaret ederek bu operasyonun amacı söz konusu üste bir lojistik merkez kurmak olduğunu, Amerika Irak ordusuna lojistik desteğini bu üsten verebileceğini ifade etti.
Geçen hafta Amerika Savunma Bakanı Ashton Carter'ın Irak ziyareti sırasında yaşanan daha önemli bir gelişme Washington ile Bağdat arasında yeni bir güvenlik anlaşmasının imzalanmasıydı. Irak Başbakanı İbadi'nin danışmanı Mazhar Muhammed Salih anlaşmanın değerini 2.07 milyar dolar değerinde ve Amerika'nın Irak ordusunun askeri ihtiyaçlarını karşılamak üzere uzun vadeli kredi şeklinde olduğunu belirtti. Bu gelişmeye paralel olarak yaşanan tuhaf bir gelişmede Amerika Savunma Bakanı Carter'in Bağdat'a gelmesinin hemen ardından Kanada Savunma Bakanı Harjit Singh Sajjan'ın Bağdat'a gelerek Iraklı yetkililerle görüşmesiydi. Bağdat yönetimi bu ziyaretin amacını Kanada yönetiminin Irak yönetimine mali ve askeri yardımlarına görüşme şeklinde açıkladı.
Ve bir başka gelişme de geçen hafta Irak'ta Cumhuriyet Nizamı'nın kuruluş yıldönümünde Irak ordusunun askeri geçiş töreni düzenlemesiydi. Geçen hafta 15 Temmuz Perşembe günü Irak'ta Cumhuriyet'in kuruluşunun 58. yıl dönümüydü. Bu çerçevede Irak ordusu tekfirci IŞİD terör örgütüne karşı mücadele gücünü ve yeteneğini sergilemek amacıyla Başbakan Haydar İbadi ve Irak Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı ve diğer bazı resmi askeri ve sivil yetkililerin katıldığı törende Bağdat'ın Tahrir Meydanı'nda askeri geçit töreni düzenledi.
Geçen hafta Irak ordusu Musul'u kurtarma operasyonunun düğmesine bastı. Irak'ın Sadr Hareket lideri Muqteda Sadr da Irak halkından Bağdat'ın merkezinde Cuma günü düzenlenen eyleme katılmaya davet etti. Bu çağrının üzerine on binlerce Iraklı vatandaş eyleme katıldı. Protesto eylemine katılan Iraklılar ülkelerinde reform yapılmasını ve yolsuzluk yapanların hükümetten atılmalarını istedi. Protestocular fesada hayır, etnikçiliğe hayır, vahdete evet sloganları attı.
Değerli dinleyiciler, şimdi konuyla ilgili Giresun Üniversitesi hocası Sayın Doktor Abbas Karaağaçlı'nın görüşlerini dinleyelim.
Bunu Irak halkının halinde bugün biliyoruz ki çoğunlukla ne yazık ki Irak'ta bu saldırıların hedefinde Şii gruplar vardır, Şii halkı vardır ve başta Irak'tan başlayarak, Bağdat'tan başlayarak Basra'ya doğru ve diğer şehirlerde yaşayan sıradan Şii vatandaşları, polis okulu öğrencileri veya çarşıda pazarda esnaflık yapan insanlar hedef alınmaktadır. Bu mutlaka şunu söylemek gerekiyor ki Bu terör bir kör kuyudur ve terörün atık sırası bir meydanda patladığı zaman bir Şii mahallesinde ya da Şii orta okulunda veya Şii polisinde orada mutlaka Sünniler de zarar görüyor. Her ne kadar buradan hedefini güden insanlar ki başta biliyoruz kim olduğunu Riyad artı Tel Aviv eksenini kastediyorum. Tabii buraya Katar'da katmak gerekiyor. Bu terörden beslenen devletler olarak bunlar orada halkı bir mezhep kavgasına tutuşturarak, hedeflerine uğraşmak ve Irak'ı parçalayarak önümüzdeki yıllarda Siyonist rejime karşı asla ulus ve ulusal devletlerin güçlü ayakta kalmasının mümkün olmayacağını hedeflerse de Irak halkı hakikaten bunu söylemek gerekiyor ki diğer şehirlerde asla kitlesel bir din kavgasına, mezhep kavgasına tutuşmadılar. Ama bu terör örgütlerini bu Selefi Vahabi terör örgütlerine vazgeçilmedi. Ve bunlar her zaman için aldıkları işte Riyad'dan ve Tel Aviv'den aldıkları emirlerini yerine getirerek oradaki terör eylemlerini devam ettirmektedirler. Önümüzdeki zamanda Irak'ın bütün bölgelerinde isterse kuzeydeki Kürt bölgesi isterse ortadaki veya güneydeki Şii bölgeleri nihayetinde hep birlikte beraberce Haydar Ali Sayın Başbakan İbadi'nin söylediği gibi birlikte büyük bir Irak, ulus bir Irak ve bütün bir Irak çerçevesinde mutlaka ayağa kalkacaklardır. Ve bu terör ve hamilelerini ki herkes biliyor bunu. Artık hiç şüphesi yoktur kimsenin IŞİD'in arkasında kim olduğunu, diğer terör örgütleri, El-Nusra'nın veya diğer bin tane bu terör örgütü adı ne olursa olsun fark etmez. Siyonist İsrail'e hizmet ettiklerinin insanlar farkına varacaklardır. Belki de kendileri artık şehirlerinde, kasabalarında, köylerinde bu terör örgütlerinin faaliyetlerini gidip güvenlik güçlerine ihbar edeceklerdir. Yoksa başka türlü mümkün değildir. Yalnız şunu söyleyebilirim ki bu kadar yıllar geçmesine rağmen bunun kitlesel hale gelmesinin yani mezhep savaşına dönüşmesinin Irak halkı izin vermedi. Ama dediğim gibi eski bahsi eskiden Irak halkına o türlü zulmeden insanlar, subaylar şu anda sözde IŞİD yani İslam bayrağına bürünmüş olaraktan Irak ve bölge halkını böylesine teröre maruz bırakıyorlar. Bakalım ki Irak güvenlik güçleri, halk birlikleri, Melek Devleti bunun üstesinden gelecek mi gelmeyecek. Tabii duamız bu terörün üstesinden gelmeleri. Çok basit, çok basit. Bunun herkes bilmesi lazım. İslam dünyası büyük bir coğrafyadan kastediyoruz. Eğer biz Kuzey Afrika'dan tutarsak da Endonezya'ya kadar büyük bir coğrafya. 2 milyara yakın bir insan yaşıyor. Ama yakın Orta Doğu Deniz bölgede de 5-600 milyona yakın insan yaşıyor. Ve eğer buralarda hakikaten Siyonist karşıtı yani İsrail karşıtı devletler, halklar, iktidarda olurlarsa Siyonist rejim biliyor ki bunların ulus, bağımsız, egemen bir devlet olması Siyonist rejiminin çıkarlarına terstir. Zira oralardaki deyim yerindeyse bu ülkelerde anti-Siyonist rejimler iktidarda bulundukları takdirde Siyonist rejimin nefes alması, hatta dışarıda ticaret yapması her şey zorlaşacaktır ve böylece değil bugünkü gibi Gazze'yi abluka altında tutması, Batı Şeria altında tutması kendi varlığını bile sürdüremeyecektir. Bu doğrultuda Orta Doğu'da meydana gelen bütün savaşların, bütün terör eylemlerinin sebebi İslam dünyasında egemen devletleri parçalamak, böyle bir İsrail devletine gelecekte değil bugün, 50 yıl, 100 yıl sonra, 500 sene sonra da olan güvenliğini temin altına almak. Bu da neyle gerçekleşecektir? Bütün büyük bir Irak'ı parçalayarak işte kuzeyde Kürt devleti, ortada Sünni, güneyde Şii devleti ve bunların arasında sokulacak nifakla, bunların arasında sokulacak mezhep ve etnik çatışmalarla birbirleriyle meşgul etmek.
Sayın Abbas Karaağaçlı, görüşlerini bizimle paylaştığı için çok teşekkür ediyoruz. Değerli dinleyiciler, Orta Doğu gelişmelerini aldığımız haftalık programımızın bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Hoşçakalın.